yorumunu yapmakta olduğumuz Leviller kitabının 19. bölümüne geldik. Konu sosyal günahlar. Verilen buyrukların hayatta uygulanışı. Şimdi 10 buyruğun açıklandığı kesime geldik. 10 buyruk sadece taş levhalar üzerinde kalamazdı. İnsan hayatında tatbik edilmesi gerekir. Bu bölümde bunu göreceğiz. Bana göre bu bölüm gerçekten de çok pratik bir bölümdür. Belki de bundan daha pratik bir bölüm yok. Toplam olarak Tanrı'nın yasası bize tek bir şey söylüyor. Kutsal olun çünkü ben Tanrınız, Rab kutsalım. İsrail'de hayatın esasını oluşturan, her şeyin temelini kuran bu kuraldı. Kutsal olun. Tanrı'nın buyurduğu ya da insandan beklediği her şeyin gerekçesini oluşturuyordu bu kural. Güncel hayatın en ince ayrıntısına kadar girip orada Tanrı'nın insandan talep ettiği kutsal yaşamın pratik yönden uygulanışını gösterir. Tanrı halkının gün be gün tecrübe ettiği yaşantısında birbirleriyle olan temaslarında kutsallığın ne kadar önemli olduğunu gösterir. Bugün bizim hayatımızda da bunun vurgulanması gerekir. Kutsallık her Mesih imanlısının yaşamında görülebilen ve takdir edilebilen bir özellik olmalıdır. Burada bir teoriyi dile getiren kurallarla yüz yüze gelmiyoruz. Tanrı bu kuralların yaşantımıza, yüreğimize, hayatımızın her hücresine girmesini ister. Ruhsal yasa insandan beklediği kutsallığı onda oluşturamaz. İster ama sağlayamaz. Yasa ancak bizim bu konuda ne kadar eksik kaldığımızı gösterir. Yasanın en yüksek düzeydeki doğruluğunu bize açıklar ama aynı zamanda bize insan çabasıyla bu istenilen düzeye erişilemez diyor. Elçi Pavlos kutsal ruhtan aldığı esinle şunu belirtir. Şimdi biliyoruz ki ruhsal yasada söylenen her şey yasa altında bulunan kişilere söylenmiştir. Her ağız kapansın ve tüm dünya Tanrı önünde suçlansın diye. Çünkü hiçbir insan ruhsal yasada sıralanan işlerde Tanrı katında doğrulukla donatılmayacaktır. Çünkü ruhsal yasa kişiyi ancak günahı bilme aşamasına getirir. Ne mutluyuz ki Tanrı bize kutsal ruhunu verdi ve bu kutsal ruh içimizde sonsuza kadar kalmaya geldi. Onun ruhu içimizde yaşamaktadır ve bize kutsal bir hayat sürdürebilmemiz için gereken gücü sağlamaktadır. İman hayatını yaşayabilmemiz için ihtiyacını duyduğumuz hareketliliği, canlılığı bize verebilen Tanrı'nın kutsal ruhudur. Bunun nedeni değerli dostum bu bölümde verilmektedir. Ben sizin Tanrınızım diyor. Evet, ben sizin Tanrınızım, ben sizin Rabbinizim. Bu ifade bu bölümde 16 kere geçmektedir. Tanrı doğru ile yanlış arasında ayrım yapılsın diye kesin bir çizgi çizer. Kutsal olan ile kutsal olmayan arasındaki ayrımı sadece o yapabilir. Ve bunu yapmaktadır. Bundan başka bir gerekçeye gerek yoktur. Şimdi ilk iki ayete bakalım. Rab Musa'ya şöyle dedi. İsrail topluluğuna de ki kutsal olun çünkü ben Tanrınız Rab kutsalım. Tanrı bu talimatları Musa'ya veriyor. Ve bunlar daha önce verilmiş olan 10 buyruğun daha genişletilmiş bir şeklini oluşturur. Kendisi kutsal olduğu için Tanrı kendi halkından da aynı kutsallığı bekler. Tabii ki insan Tanrı gibi kutsal olamaz ama amaç ve hedef olarak bu kutsallık göz önünde tutulmalıdır. Tanrı bunu sadece eski antlaşma insanından istemedi. Günümüzde de Tanrı'nın halkı olan kilise topluluğundan da aynı standardı, aynı ahlak değerlerini talep etmektedir. Özet olarak her ne yer ve içerseniz, her ne yaparsanız yapın, her şeyi Tanrı'nın yüceliği için yapın diyor Tanrı'nın sözü. Yine şöyle okuyoruz kutsal sözde, bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır, eski şeyler geçti ve her şey yepyeni oldu. Bu nedenle aklınızın anlayış yeteneğini sıkı tutun ve ayık durun. Tüm umudunuzu İsa Mesih açıklandığında size gelecek kayraya bağlayın. Buyruğa uyan çocuklar gibi olun, geçmiş günlerdeki bilgisizlik tutkularının kalıbına girmeyin. Tam tersine sizleri çağıran kutsal olduğu gibi siz de yaşayışınızın her ayrıntısında kutsal olun. Çünkü kitapta şöyle yazılmıştır. Kutsal olacaksınız çünkü ben kutsalım diyor Tanrı sözü. Eski antlaşma döneminde ruhsal yasanın istemiyle Tanrı'nın bugün bu kayra döneminde Mesih imanlısından istemi arasında bir ayrım yapmalıyız. Aynı istemlerle karşı karşıyayız ama eski antlaşma döneminde yasa kutsal yaşamı sağlayamazken kayra döneminde Tanrı'nın kayrası aracılığıyla ve kutsal ruhun verdiği canlılıkla bu kutsallığı hayatımızda gösterebiliriz. Biz doğaüstü şekilde diri Mesih'e bağlanmışızdır. Eski şeyler artık yok oldu. Biz artık eski Adem'e, eski şeriat sistemine bağlı değiliz. Biz artık Mesih'e bağlıyız. Ve sadece onu hoşnut etmek için yaşamaktayız. Eski antlaşma döneminde yas altında yaşayan insanlar Tanrı'yı kendi gayretleriyle hoşnut etmeye çalışıyorlardı. Acı bir ders öğrendiler. Bedensel yoldan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Şimdi ise bizde kutsal ruh konut kurmuş durumdadır. Çünkü bedenin gereksiz istekleri yüzünden ruhsal yasanın güçsüzlükten ötürü yapamadığını Tanrı yaptı. Günahlı insan bedeni benzerliğinde ve günaha karşı sunu olarak kendi oğlunu göndererek insan bedeninde günahı yargıladı. Öyle ki bedenin gereksiz isteklerine göre değil, ruhun isteğine göre yaşayan bizler de ruhsal yasa hakça gereğini bulsun. Ruhun meyvesi ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür şeyleri yasaklayan bir yasa yoktur diye okuyoruz kutsal sözde. Yasa hiçbir zaman bu aşamaya kadar gelemedi. İnsanda bu özellikleri oluşturamadı. Tanrı'nın oğlu İsa Mesih bizi iman hayatının en yüksek düzeyine çıkarmak ister. Şimdi tutmaları gereken yasanın bazılarını vurgulamakla Tanrı onların zayıf kaldıkları bazı alanları ortaya çıkaracaktır. İsrail halkının tarihçesine bakarsak göreceğiz ki Tanrı onların hangi alanda zayıf olduklarını çok iyi biliyordu. Sept günü putperestlikten uzak durmak ve Tanrı'ya sunu getirilmesi konusunda onlara talimatlar vermiştir. Göreceğiz ki bu alanlarda bu insanlar daha sonra düşmüşlerdir. Tanrı burada onlardan bir şeyi istemektedir. Yaşamlarında kutsal olacaklardı. Herkes anasına babasına saygı göstersin, Şabat günlerini kutlayın, Tanrınız Rabbenim diyor Leviller 19. bölümün 3. ayetinde. Burada bu buyrukla söze başlaması bize tuhaf gelebilir. Neden ilkin anne babayı ilgilendiren bu buyrukla başlıyor? Anne babanın insan hayatında ne kadar önemli bir rol oynadığını düşünürsek, çocuğun hayatında bir süre için Tanrı'nın yerini aldığını ve Tanrı'dan gelen talimatları ve öğretileri çocuğa aktarması gerektiğini düşünürsek şaşmayız. Çocuk anne babasına itaat etmeyi öğrenirse, Tanrı'ya da itaat etmeyi daha kolay öğrenecektir. Ayrıntılara bakarsak her şey önce evde, aile içerisinde öğrenilir. İyi bir anne baba, sevgi veren, evet şefkat veren bir anne baba. Çocuklarına her alanda yatırım yapan bir anne baba. Ve kendilerini o evde, anne babanın yanında özgüvende hisseden çocuklar. Onların sevgileri ve çocukların itaatleri. İşte burada başlar. Şabat günlerini kutlayın diyor Tanrı. Biliyor musunuz Tanrı insanın varlığının onda birini istediği gibi zamanının da yedide birini istemektedir. Bu iki buyruk aslında on buyruğun iki ana bölüme ayrıldığı noktalarda tüm buyrukları içine alıyor. İnsana karşı sorumluluğu dile getirdiği kadar Tanrı'ya karşı olan sorumluluğumuzu da dile getirir. Rabbi İsa Mesih bunu insana ve Tanrı'ya karşı gösterilmesi gereken sevgi niteliğinde açıkladı. İsa tüm yasa bunda odaklanır dedi. Onlardan biri bir kutsal yazı uzmanı İsa'yı denemek amacıyla ona şunu sordu. Öğretmenim, ruhsal yasada en önemli buyruk hangisidir? İsa ona şu karşılığı verdi. Tanrın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk, ikinci emir de şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Kutsal yasanın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır. Sebt günü yasası ahlaki bir esasa dayanmayabilir ama yine de Tanrı'nın İsrail'e verdiği belirgin ve tutulması gereken bir yasaydı. Daha sonra İsrail halkı yasanın bu noktasında günah işledi. Sebt gününü tutmak istemediler. Diyorsunuz ki, yeni ay töreni geçse de tahılımızı satsak, Şabat günü geçse de buğdayımızı satışa çıkarsak. Ölçeyi küçültüp fiyatı yükseltsek, hileli tartı kullanıp yoksulları gümüş, mazlumları bir çift çarık karşılığında satın alsak. Amos 8 ayet 5. Bu noktada Tanrı İsrail'i suçlayabildi. Putlara tapmayın, kendinize dökme ilahlar yapmayın, Tanrınız Rab benim diyor Leviler 19. bölümün 4. ayeti. Bu ayette birinci buyruğun genişletilmiş şeklini görebiliriz. Buradaki düşünce sadece putlara tapmamayı değil, puta bakmamayı bile dile getirir. Putperest tapınış her zaman gözlerde bir çekicilik uyandırır. Putperest ayinler genelde gösterişli ve tantanalı olur. Günümüzde putperestlik şekil değiştirmiştir ama aynı ilkeler geçerlidir. Bazı toplantılar öyle gösterişli, öyle tantanalı oluyor ki, Yeşilçam filmlerini gölgede bırakıyor. Bu gibi sözde kilise toplantıları çok kez kilise kisvesi altında putperestliğe yönelmiştir. Çevremizde birçok dinler var ama bunlara bakmaya gerek yoktur. Hristiyanlık dünyasında bile birçok kiliselerde gerçek Tanrı'ya değil, insan hayalinin yarattığı görkeme, tantanaya, gösterişe tapınılmaktadır. Bazı kiliselerdeki ayinlerin anlamı bedenin isteklerini tatmin etmekten ileriye gitmiyor, özellikle Batı dünyasında. Tanrı'nın verdiği talimat çok açık ve netti. Putlara tapmayacaklar, onlara bakmayacaklardı. Tanrı ilahlarla alay eder çünkü onlar bir hiçtir, hiçbir şey yapamazlar. Rabbe esenlik adağı olarak kurban sunacağınız zaman kabul edilecek biçimde sunun. Kurban eti kestiğiniz gün ya da ertesi gün yenecek. Üçüncü güne kalan et yakılacaktır. Üçüncü gün yenirse iğrenç sayılır. Kabul olmayacaktır. Onu yiyen suçunun bedelini ödeyecektir. Çünkü Rabbin gözünde kutsal olanı aşağılamış sayılır. Tanrı halkının arasından atılacaktır böyle birisi diyor Leviler 19. bölümün 5-8 ayetler arası. Bu ayetlerde yeni bir şey eklenmiyor ancak benim yeniden vurgulamak istediğim bir nokta vardır. Esenlik adağı gönüllü bir adaktı ve gönüllü olarak sunulmalıydı. Gönüllü bir adak olmasına rağmen sunuya gelince sunuş yöntemi Tanrı'nın belirlediği çizgiden hiç caymayacaktı. Bu adak ile ilgili kurallara en sıkı şekilde bağlı kalınması beklenirdi. Bu kurallardan kıl payı bile ayrılacak olursa insan cezalandırılacaktı. Bugün Rabbin hizmetinde olan insanlar var ki başka kişilerin sahip olmadığı özgürlüğe zorla sahip olmak istiyorlar. Örneğin birisi Rabbin kilisesine büyük bir bağış verdiğinden dolayı kiliseyle ilgili her şeyde söz hakkına sahip olduğunu sanır. Kardeşim unutmayalım ki esenlik sunusu gönüllü bir sunudur. Buna benzer şekilde gönülden verilen bağışların da bazı ölçütleri kurallara tabi kalması gerekir. Tanrı'nın sistemi bozulamaz. Ona tapınış bizim verdiğimiz bağışlarla yönlendirilemez. Tanrı'ya her zaman onun koşullarına bağlı kalmak şartıyla yaklaşabiliriz. Tanrı hiçbirimize borçlu değildir. Tersine bizim ona sonsuz borcumuz vardır. Eski antlaşmadaki yasaya göre onun belirlediği şekilde ona yaklaşılmadığı takdirde sunuyu getiren kişi cezalandırılırdı. Burada yasanın olumlu yönünü görebiliriz. Ceza gerektirmeyen bir yasa aslında yasa olamaz. Günümüzde cezasız yasanın sonuçlarını görebiliriz. Kaç kişi Rabbe bir şey vaat ediyor? Gönüllü olarak bunu yapıyor ama işlerine gelmeyince hemen verdikleri vaadi, sözü yerine getirmekten vazgeçiyorlar. Tanrı için gönüllü bir iş yapacaksan bunu doğru şekilde yap kardeşim. Sonucuna vardır. Petrus 1. mektubunda Rabbe olan sevgimizden söz ederken bu sevginin görülebilen değil, görülmeyen şeylere dayandığını belirtir. Onu görmediğiniz halde seviyorsunuz, şu anda onu görmediğiniz halde iman ediyorsunuz. Sözle anlatılmaz bir yücelik sevinciyle kıvanç duyuyorsunuz, diye yazdı Petrus. Bu ayet bizler için çok şey ifade etmelidir. Petrus, Rab İsa'yı kişisel olarak görmüş ve onunla 3 yıl boyunca Filistin topraklarında dolaşmıştı. Ne var ki İsa'nın ona en çok ihtiyaç duyduğu bir anda kötü bir şekilde Rabbi inkar etti. Daha sonra İsa ölüp dirildiği zaman bir sabah Galile Denizi kıyısında öğrencilerine göründü. O sabah bütün gece boyunca balık tutan öğrencilere kahvaltı hazırladı ve sanırım çarmıhtaki ölümünden az önce onu inkar etmiş olan Petrus'u bekliyordu. İsa'nın Petrus'a o göl kıyısında ne söylediğini bilmeseydim, şahsen şunları söylemesini beklerdim. Petrus, sana artık ben güvenemem. Neden beni inkar ettin? Seni ıskartaya çıkarmam gerek. Artık seni kullanamam. Ama hayır, bizim Rabbimiz öyle konuşmadı. Rab böyle demedi. Bunun yerine Petrus'a beni seviyor musun diye sordu. Bu soru daha önce kendisine sormuş olsaydı kesin olarak övünerek tabii ki seviyorum diye yanıt verirdi Petrus. Ama artık övünmüyordu, kendisine güvenmiyordu. Rab sen her şeyi biliyorsun. Seni sevdiğimi de biliyorsun diye cevap verdi. Bunun üzerine Rab İsa Mesih ondan koyunlarını otlatmasını istedi. Pentekost günü ilk vaazı veren Petrus'tu. İşte bu aynı Petrus bizlere şöyle yazıyor. Mesih'i görmezseniz de onu seviyorsunuz. Mesih'i bizlere yaklaştıran ve tanıtan kutsal ruhtur. Dostum, iman yaşamının sırrı budur. Biz onu sevdiğimizde dünyada değerli saydığımız her şey değerini yitirir. Eğer Mesih'i sevmiyorsanız dünyada size yardımcı olacak hiçbir şey yoktur. Mesih'i sevdiğimiz için ona gönüllü şekilde hizmet etmek isteriz. Ama gönüllü olduğu için o hizmeti eksik yapamayız. Petrus, İsa'daki kurtuluşun sağladığı sevinci kendi yaşamında tam anlamıyla tecrübe etmişti. O İsa'yı kendi gözleriyle görmüş ama onu görebildiği zaman inkar etmişti. Mesih'i gözleriyle göremediği zaman ise gerçekten onun yolunda severek ölüme bile gitti. İsa'yı gözlerimizle hiç görmediğimiz halde onu seviyoruz. Şimdi onu görmediğimiz halde ona iman ediyoruz. İşte Rabbimizin Thomas'a söylediği o mutluluğu ancak bu şekilde girebiliyoruz. Görmeden iman edenlere ne mutlu. Sevgiden bol bol söz edilir değil mi? Ne var ki gerçek sevgi, agape sevgisi ancak elem ve sıkıntı sınavıyla değer kazanır. Zor da olsa sıkıntılara göğüs germesini bir öğrenebilsek değerli dostum. Sıkıntı geldi mi hemen verdiğimiz vaatleri unutamayız. Rabbe yapacağım diye verdiğim sözü şimdi yapamam sözünü değiştiremeyiz. Levillerden okumaya devam edeyim. Ülkenizdeki ekinleri biçerken tarlanızı sınırlarına kadar biçmeyeceksiniz. Arta kalan başakları toplamayacaksınız. Bağ bozumunda bağınızı tamamen devşirmeyecek, yere düşen üzümleri toplamayacaksınız. Onları yoksullara ve yabancılara bırakacaksınız. Tanrınız Rab benim. Leviller 19, 9 ve 10. ayetler. Burada Rabbin fakirler için oluşturduğu sağlayışı görebiliriz. Rab hiçbir zaman hiç kimsenin sadaka listesine yazılmasını istemez. İnsanın bir kenara oturup hiçbir iş yapmadan bir yerlerden kendisine yardım verilmesini istemez. İnsanın yaratılıştan kendisine verilen onurunu, şerefini, saygınlığını sıfıra indiren bir durum olur bu. çağdaş toplum sistemlerine bakacak olursak, bir yanda yüreksiz kapitalist sistem var. İnsanın gözünün yaşına bakmadan onu para kazanmak amacıyla istismar eder. Öbür yandan tanrısız bir sosyalist sistem var ki, Tanrı'yı hiç hesaba katmadan bireyin toplum içinde bir hiç olduğunu ve her şeyin sosyalist bir ideal uğruna feda edilmesini talep eder. Bir de teokratik sistem var ki bu sistem Tanrı'nın kurduğu en adaletli yoldur. Hasatı kaldırırken ilk hamlede toplanmayan ne varsa fakirlerin toplayabilmesi için tarlada bırakılırdı. Eski hasat kaldırma yöntemine göre ürünün yaklaşık %15'i fakir fukaraya kalıyordu. Bir arkadaşımın bağı vardı. Onu ziyarete gitmiştim. Gidip bağdan istediğim kadar üzüm toplamamı söyledi bana. Hasat zamanıydı ve bağda hasatı toplayan işçiler artık işlerini bitirip gitmişlerdi. Mümkün olsaydı 5-10 kasa üzüm toplayabilirdim ancak bana yettiği kadar topladım ve o gün topluluğumuzda başımdan geçenleri anlattım. Benim gördüğüm Tanrı'nın eskiden olduğu gibi bugün bile fakir insanlara nasıl yiyecek sağladığıydı. Onlar bir kenarda oturup kendilerine sadaka getirilmesini beklemiyorlardı. Diğer işçiler gibi gidip tarlada bağda ne varsa kendi emekleriyle toplayacaklardı. Kardeşim, Tanrı bizim kendi varlığımıza olan saygınlığımızı yitirmemizi istemez.